Ayrım 86.
Anti-Göring, Friedrich Engels. Feodal rejime karşı askerlerin en yakın metbularına krallık ordusu komutanlığından daha güçlü bağlarla bağlı bulundukları, kendisi de feodal bir ordu ile savaşmak demek, açıkça bir kısır döngü içinde dönmek ve bir adım bile ileri gitmemek demekti. Daha 14. yüzyıl başlarından başlayarak krallar bu feodal ordudan kurtulmak ve kendi öz ordularını kurmak için çaba gösterdiler. Bu çağdan sonra krallık orduları içinde askere alınmışlar ya da kiralanmışlardan oluşan birlikler oranının durmadan arttığını görüyoruz. Başlangıçta özellikle Lombar, Cenovalı, Alman, Belçikalı ve benzeri kentler döküntüleri ve kaçak toprak kölelerinden oluşan ilkin açık kır savaşmalarında pek işe yaramaz, kentlerin işgalinde ve kuşatmalarında kullanılan piyade söz konusudur. Ama daha orta çağın sonuna doğru Tanrı bilir nereden toplanmış bilelikleri, mahiyetleriyle birlikte kendilerini yabancı prenslerin hizmetine kiralayan ve böylece feodal savaş koşullarının çare bulunmaz yıkılışına haber veren şövalyeleri de görüyoruz. Aynı zamanda kentlerde ve hala var oldukları ve yeniden oluştukları yerlerde özgür köylüler arasında savaşkan bir piyadenin temel koşulları meydana geliyordu. O zamana değin kendisi gibi atlı bileliğiyle birlikte şövalyelik, ordunun çekirdeğinden çok ordunun ta kendisini oluşturuyordu. Şövalyeriye emir eri olarak yayan eşlik eden toprak köleleri sürüsü, açık kırda, kendini ancak savaştan kaçmak ve yağma yapmak için gösteriyordu. Feodalitenin güçlü durumu sürdüğü sürece, yani 13. yüzyılın sonuna değin şövalyelik bütün savaşmalara katıldı ve bunların sonuçlarını belirledi. Bu tarihten sonra durum ve gerçekte aynı zamanda birçok noktada birden değişti. İngiltere'de toprak köleliğinin yavaş yavaş ortadan kalkışı, toprak sahipleri, yeoman ya da çiftlik kiracılarından oluşan kalabalık bir özgür köylüler sınıfı yarattı ve böylece o çağın ulusal İngiliz silahı olan ok ve yay kullanmakta talimli yeni bir piyadenin ilkel maddesini sağladı. Yürüyüş sırasında ister atlı ister atsız olsunlar, her zaman yaya savaşan bu okçuların ortaya çıkışı, İngiliz ordularının taktiğinde önemli bir değişikliğe neden oldu. 14. yüzyıldan sonra İngiliz şövalyeliği, alan ya da öteki koşulların buna uygun olduğu yerlerde daha çok yaya dövüşür. Dövüşü başlatan ve düşmanı dağıtan okçuların arkasında şövalyeliğin kapalı ordusu, son çarpışmayı yanlardan saldırılarla desteklemek için yalnızca bir bölümü at üstünde olduğu halde düşman saldırısını ya da uygun ilerleme anını ayakta bekler. İngiltere'nin bu çağda Fransa'daki kesintisiz utkuları, özsel olarak orduda savunucu bir öğenin bu yeniden canlandırılmasına dayanır ve bu savaşların çoğu tıpkı Wellington'ın İspanya ve Belçika'da verdiği savaşlar gibi, karşı saldırıyla sonuçlanan savunucu savaşmalardır. Yeni taktiğin Fransızlar tarafından kabulü, belki de kiraladıkları kundaklı yayla silahlanmış İtalyan askerlerin, İngiliz okçuların yerini tuttukları andan başlayarak, İngilizlerin utkun yürüyüşüne son verdi. Aynı biçimde 14. yüzyıl başlarında Flandır kentlerinin piyadesi, Fransız şövalyeliğini açık kırda ve çoğu kez başarıyla meydan okuma cüretini gösterdi ve İmparator Albert de İsviçre'nin özgür imparatorluk köylülerini kendilerinden başka biri olmayan Avusturya Grand Dükü'ne sinsice teslim etmeye kalkışarak ilk Avrupa çapında ünlü piyadenin kuruluşunu sağladı. İsviçrelilerin Avusturyalılar ve Burginyonlara karşı kazandıkları utkularda atlı ya da yaya zırhlı şövalyelik piyade karşısında, feodal ordu modern ordunun başlangıçları karşısında, şövalye burjuva ve özgür köylü karşısında kesinlikle yenik düştü ve cumhuriyetlerinin burjuva niteliğini daha ilk andan doğrulamak için Avrupa'nın ilk bağımsız cumhuriyeti olan İsviçreliler askersel övünçlerini hemen geçer akçe yaptılar. Her türlü siyasal titizlik ortadan kalktı. en çok verenler hesabına paralı asker toplama amacıyla kantonlar asker toplama büroları durumuna dönüştürüldü. Başka yerlerde de ve özellikle Almanya'da asker toplayıcının trampeti kapı kapı dolaştı ama uyruklarını satmak için kurulmuşa benzeyen bir hükümetin köpeksiliği, en derin ulusal düşkünlük çağında Alman prensleri tarafından aşıldığı zamana değin eşsiz kaldı. Sonra 14. yüzyılda top barutu ve topçuluk da Araplar tarafından İspanya üzerinden Avrupa'ya getirildi. Orta çağın sonuna değin taşınılabilir ateşli silah önemsiz kaldı. Bunda da anlaşılmayacak bir şey yok çünkü Crecy okçusunun oku, Waterloo piyade erinin düz namlulu tüfeği denli uzağa gidiyor ve aynı etkiyi yapmasa da belki daha güvenli bir biçimde vuruyordu. Sahra topu da henüz çocukluk çağındaydı. Buna karşılık ağır toplar şövalye şatolarının dış surlarını birçok kez dövmüş ve feodal soyluluğa barutun egemenliğinin sonunu damgaladığını haber vermişti. Basımcılığın yayılması, ilk çağ yazınının irdelenmesinin yeniden başlaması, 1450'den sonra gitgide güçlenen ve evrenselleşen tüm kültür hareketi, feodaliteye karşı savaşımlarında burjuvazi ve krallığın işini kolaylaştırdı. Bu nedenlerin aynı yönde gitgide daha ileri giden, birbirleri üzerindeki artan karşılıklı etkileriyle yıldan yıla daha da pekişmiş birleşik etkisi, 15. yüzyılın ikinci yarısında feodaliteye karşı burjuvazinin değilse de en azından krallığın utkusunu sağladı. Avrupa'da her yerde feodal durumdan geçmemiş uzak ikincil ülkelere kadar krallık gücü birdenbire üste çıktı. İber Yarımadası'nda Latin dil soylarından ikisi İspanya Krallığı'nı kurmak üzere birleştiler ve Provence dilini konuşan Aragon Krallığı yazılı dil olarak Kastilya dilini kabul etti. Üçüncü soy Portekiz Krallığı'nı kurmak üzere Galicia dışında kendi dil alanını birleştirdi. İberik Hollanda içe döndü ve deniz etkinliği aracıyla ayrı bir varlık hakkını tanıtladı. Fransa'da Burgunyon Devleti'nin çöküşünden sonra 11. Louis sonunda ulusal birliği öylesine güçlü bir biçimde kurma başarısını gösterdi ki, henüz çok parçalanmış bir durumda bulunan Fransız toprağı üzerinde krallığı simgeliyor, ardılı daha o zamandan İtalyanlar arasındaki çekişmelere burnunu sokabiliyor ve bu birlik reform tarafından ancak bir kez ve o da az bir zaman için tehlikeye düşürebiliyordu. İngiltere sonunda uzun erimde kendisini kan içinde bırakacak Fransa'daki Don Kişotça fetih savaşlarından vazgeçmişti. Feodal soyluluk iki gül savaşlarında bir ödünlenme aradı ve aradığından çoğunu da buldu. Kendi kendini yıprattı ve hatta krallık gücü tüm öncelleri ve tüm ardıllarının gücünü aşan Tudorlar hanedanını oturttu. İskandinav ülkeleri birliklerini uzun süreden beri gerçekleştirmiş bulunuyorlardı. Litvanya ile birleşmesinden sonra Polonya henüz hiçbir saldırıya uğramamış bir krallık gücüyle yükseliş dönemine doğru gidiyordu ve hatta Rusya'da bile küçük prenslerin yıkılışıyla Tatar boyunduruğundan kurtuluş el ele yürümüş ve 3. Ivan tarafından kesin bir sonuca bağlanmıştı. Tüm Avrupa'da krallığın ve o sıralarda krallık olmaksızın varlığı olanaksız ulusal birliğin bulunmadığı ya da ancak kağıt üzerinde bulunduğu yalnızca iki ülke vardı. İtalya ve Almanya.
Ayrım sonu. Altı Nokta Körler Derneği'nde seslendirilen bu kitap, İzmir Görme Özürlüler Kitaplığı'nda CD'ye kaydedilmiş, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü radyo stüdyolarında yeniden kurgulanmıştır.